Ayrım 16. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 155. Ve Genç İsmail'in Acıları. İsmail yengesinden izin alıp ayrıldıktan sonra onun bilgece öğütleri hala kulaklarında yankılanırken bir öğle uykusu isteğiyle evine döndü. Kendi kendine hayatının bomboş olduğunu söylüyordu. Hiç kimse Sibilla'nın yerini dolduramayacaktı. İçindeki istek ölmüştü. El Matariye'deki zırhlı birlikler kışlasındaki Albay Ömer El Damanhuri'ye telefon ederek onu akşam yemeğine çağırdı. Piramit yolu üzerindeki güvercinler kahvesine gittiler. Tavuk ızgara ve salata yediler. Ömer'in yanında içemeyeceği için masa arkadaşı gelmeden önce hatırı sayılır miktarda viskiyi yuvarlamıştı. İçki etkisini daha sonra gösterdi. Alkol onun dilini çözüyordu. Ömer, Ebu Sunlar'ın eski kahyasının büyük oğluydu. Söylendiğine göre baba, El Damanhuri yakıcı güneşin altında yarım şişe brandy içtiği için güneş çarpması sonucu beyin kanaması geçirerek öldüğünde Tevfik Ebu Sun onun eğitimini üstlenmiş ve böylece Ömer ailenin gözbebeği olmuştu. Velisinin tavsiyesi üzerine orduya girip orada çok çabuk terfi etmesi Tevfik Ebu Sun'u çok mutlu etmişti. Her zaman görevlerinin ve sosyal statüsünün bilincinde olan saygılı ve ihtiyatlı Ömer, Ramazan'ın sonunda fitre dağıtma işine katılmak üzere eve geldiğinde ya da Şem el Nesim, Mısır'da kutlanan bahar bayramı, temiz hava solumak anlamına gelir. İçin, Dimyat yakınlarındaki büyük ahşap bir ev olan Suniye'ye geldiği zaman çok nadir olarak İsmail'le bir araya gelirlerdi. Aşağı yukarı aynı yaşta olan bu iki genç arasındaki özel güveni hiçbir şey bozamazdı. Sadece evde bir öğle yemeği sırasında İsmail, Ömer'in kız kardeşi Timi'yi uzaktan uzağa süzdüğünü fark ederek şaşırmıştı. Bu yüzden kafede erkek erkeğe konuşurlarken İsmail doğrudan "Kardeşimden hoşlanıyor musun?" diye sormuştu. Ömer kulaklarına kadar kızarmıştı. İsmail ise kahkahalarla gülüyordu. İsmail bir zengin çocuğu olarak Ömer gibi halk çocuklarının asla ulu orta konuşmaya cesaret edemeyeceği konulardan özgürce söz edebiliyordu. İsmail'in sorularından bıkan Ömer, toplumdaki yerinin sebep olduğu baskı nedeniyle bakir olduğunu itiraf edince İsmail ona bir hediye vermek istemişti. Onu Claude Bey Caddesi'ndeki en düzgün genel eve götürmüş ve oranın en gözde kızını seçerek ona bu genç adama tatlılıkla bu işi öğretmesini istemiş. Ömer'e de işi bitirmesini söylemişti. Kesin kuralların komik bir şekilde resmiyet ile samimiyet karışımı bir ifadeyle anlatılması sadece Arapça'da mümkündü. İsmail de bunu bir hikayeyle bitirelim anlamına gelen halasna bil hikaye demişti. Ömer kahkahayı basmış ve istemeye istemeye görevini yerine getirmişti. Bir saat sonra İsmail Bosfor isimli kafede taze badem ile soğuk kuşburnu hoşafı içiyordu. Bir süre sonra ayakta zorlukla duran, alnı boncuk boncuk terlemiş ve utanmış olarak ortaya çıkan Ömer, "Bu korkunç," diye mırıldanmıştı. "Bu her akşam mı yapılıyor?" İsmail kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Katı bir Müslüman olarak alkol almayan Ömer'in önünde siyah bir çay duruyordu. "Niçin bana böyle bir şey ikram etmeye kalktın?" diye sormuştu Ömer. "Çünkü sende aşağılık duygusu vardı. Bunu yok etmek istedim. Şimdi neyin ne olduğunu artık biliyorsun. Bir kere daha sana minnet borcum var. Her zaman birilerine minnet borcumuz vardır. Dost olduğumuza göre ne önemi var? Ama sen beni bir dost olarak görmediğini mi söyleyecektin? Artık öyle olduğumu kabul et." Aralarında doğan dostluktan ve mutluluktan dolayı Ömer siyah çay gibi bakışlarıyla gülümsemiş ve kızarmıştı. Bu iri yarı ve soğukkanlı Ömer'in cildi bir genç kızınki gibi hassastı. "Oysa kendime söz vermiştim," diye başlamış ama cümlenin sonunu getirememişti. "Biliyorum kendine söz vermiştin ve karın ilk olacaktı. Ama hemen evlenmeyeceğine göre küçüklerin önünde cahil gibi görünmemen lazım," demişti İsmail. "Ama hasta olmam değil mi?" diye sormuştu Ömer. "Düzgün bir yer," demişti İsmail de onu sakinleştirmek için. "Oraya sık gider misin?" "Hayır, başka bir şey düşünemez hale geldiğimde." "Yani?" diye sormuştu Ömer bu işe yeni başlayan birinin cehaletiyle. "Bilmiyorum." "Senin?" "Hayır, metresim yok." Dünya zevkleri için fırsat yaratarak buraya gelenlerin 5 lira ödediği bu küçük kadınlar metres olacak vasıflara sahip değillerdi. İsmail'in şimdi yaptığı gibi her paşa oğlu tıpkı genç Mısırlıların çoğu gibi evlenene kadar buna katlanıyordu. Zaten en zenginden en fakirine kadar Mısır'da evlilik küçük bir siyasi partinin oluşturulmasına eşdeğer nitelikte muhteşem bir girişimdi. Ailelerinden, dostlarından, uzman din görevlilerinden daha az söz söyleme hakları olan müstakbel eşlerin bu birliktelikleri iki kişinin birleşmesinden ziyade iki aşiretin birleşmesinin tasdik edilmesiydi. İsmail'in durumunda ise Anayasa Partisi Başkanı olan babasının söz hakkı vardı. Kısaca seks arzusunu köreltmeye yönelik bu ilk ders İsmail ile Ömer'in arasındaki dostluğu pekiştirmiş ve genç adamların bu suç ortaklığı aralarındaki farkı aza indirmişti. Toplumsal farkları erirken fiziksel farkları hala belirgindi. Zira İsmail açık altın sarısı ince bir tene sahipken Ömer bronz tenliydi. Birinin saçları dalgalı ve parlak, diğerininki kıvırcık ve öbürünün aksine mümkün olan en kısa boyda kesilmişti. Birinin yeşilimsi bal rengi gözleri varken diğerininki siyah hurma ezmesi gibiydi. İsmail'in rahatlığından kaynaklanan yumuşaklığı Ömer'in askerliğin neden olduğu sert karakterine tezat teşkil ediyordu. Ama hiç kuşkusuz Ömer İsmail'e göre daha avantajlıydı. Geçen yıl askerler ve siviller arasındaki yüzme şampiyonasında bir altın madalya kazanmıştı. İsmail'in telefonu ve buluşmak için ısrar etmesi Ömer'i çok şaşırtmıştı. İsmail'in arabasına binince şaşkınlığı iyice artmıştı. Dostunun yüzündeki ifade Ömer'i çok endişelendirdi. Güvercinler kahvesinde ağaçların altında oturdular. "Neler oluyor?" diye sordu Ömer. "Hiçbir şey, seni görmek istedim." diye kaçamak bir cevap verdi İsmail. Balo'daki o korkunç olaydan beri ilk defa yüzünü ellerinin arasına aldı ve ağlamaya başladı. Ömer ise bu durum karşısında büyük bir duygu karmaşası yaşıyordu. Muhteşem İsmail'in kendisinden merhamet beklediğini tahmin etti. Ama bu Ömer'in pek beceremediği bir şeydi. Kalpsiz olduğundan değil, ordu zırhını kalınlaştırdığından. "Yeter İsmail," dedi sonunda. "Artık daha fazlasını kaldıramayacağım." Ve İsmail hikayeyi anlattı. Ömer bu yoldan çıkmışlığı şaşkınlıkla dinledi. Zira onun için bu bir ahlaksızlıktı ve en kötüsü de bir kadının eşini aldatmasıydı. Yüreğin ve paranın çılgınlıkları onun kafasını karıştırıyordu. "Bu bir hastalık," diye yorumladı Ömer ikinci tavuğunu bitirip yeşil çayını yudumlarken. "Bu dünyadan habersizim ve mutluyum. Bunlar belki de sıradan hikayeler ama babana oynadığın o kötü oyunu bir düşün." Ömer onun babasının küçük düşmesini en büyük rezalet olarak görüyordu. Bu küçük düşürme bir aşiretin ihanetiyle eşdeğerdir. Şimdi sen var olmayabilirdin. Sesinin sertliği İsmail'in suratına şamar gibi çarptı. Prenses Nurettin aynı sözleri ona biraz yumuşatarak söylemişti. İsmail ailesinden, dostlarından ve ortamından belki de Kahire'den kovulmuş bir parya gibiydi. Bunun nedeni diye sürdürdü sözlerini Ömer, bu insanlarla çok sık beraber olman. "Tabii ki orduda bu tür kötü eğilimler pek yok," dedi İsmail. "Sen orduda olsaydın daha iyi olurdun. Bu tüberkülozlu yüzün olmazdı." "Tüberküloz olmadığından emin misin?" İsmail güldü. "Orduya girmelisin," dedi Ömer, "zırhlı birliklere. Böylece beraber oluruz." "Herkes orduda olamaz ki. Sen olabilirsin, bunu yapmalısın. Yarının Mısır'ı orduyla tesis edilir İsmail ve bugünkü Mısır'da ise senin dünyanın pek de bir değeri yok. Şimdi ne yapacaksın? Cezire Spor Kulübü'ne dönüp tekrar İngilizleri göreceksin ve bu hep böyle sürüp gidecek mi?" İsmail uzun uzun projelerinden, bankada yapabileceği kariyerden, arazilerini yönetmekten, tarım alanları yaratılmasından söz etti. Ama Ömer tatmin olmamıştı. "Orduya gel," diye tekrar etti. Bu sırada bir grup subay kahveye gelip kendilerine de servis yapılıp yapılamayacağını sordu. "Tabii," diye cevap verdi kahveci. Ama hiç masa kalmamıştı. Ömer hemen saygıyla ayağa kalktı ve İsmail'e gelenleri masalarına davet edip edemeyeceklerini sordu. İsmail başını salladı. 6 kişiydiler. Kahveci İsmail'in masasına 2 masa daha ilave ederek çay, kola ve içi buz dolu sürahiler dolusu su getirdi. Anayasa Partisi Başkanı Tevfik Ebu Sun'la akraba mısınız diye sordu İsmail'in yanında oturan subay. Babamdır. Subay başını salladı. Uzun boylu, kemerli bir burnu olan bu genç adam kendinden emin gülümsemesiyle yırtıcı bir görünüm sergiliyordu. Mısır'ın Sait bölgesine özgü iri kafa yapısı, kare bir çene, hayret verici parlaklıkta koyu renk gözleri vardı. O iyi işler yapan bir adam dedi subay. Affedersiniz isminizi duyamadım dedi İsmail. Cemal Abdülnasır dedi subay. Hadretak mı, siz misiniz diye haykırdı İsmail hayretle. Konuştuğu kişinin fotoğrafını basında gördüğünü aniden hatırladı. Cemal Abdülnasır gururlu bir şekilde gülümsüyordu. El Faluca kahramanı değil mi? Diğeri evet anlamında başını salladı. Ömer onları büyük bir ilgiyle izliyordu. Benim için bu ne şeref diye haykırdı İsmail. Önemli bir insana şeref duyurmak benim için ayrı bir şereftir dedi. Cemal Abdülnasır yüreğinde hiçbir kötülük olmaksızın. Cemal Abdülnasır İsmail'e çok samimi göründü. Gelecek aylarda daha da samimi gelecekti. Her şeyden önemlisi o gece orada İsmail'in dünyası dengeye oturmaya başladı. Bu kahraman ve büyük sorumluluklar üstlenen adamlar zafer dolu bir geleceğin oluşturulması gayreti içinde görünüyorlardı. Peki ya onların gözünde İsmail'in varlığı ne ifade ediyordu ve onun geleceği neydi? Ayrıntılarla pek ilgilenmediğinden kendisinin onlara layık olmadığına karar verdi. Aylaklık, doymak bilmez bir lüks tutkusu, sıkıntı, kısır tutkular ve başkalarını hor görme. Yaralanmış gururunun sancısı bazen onu sarsıyor, bazen de daldığında İngilizlerin onu küçümseyen davranışları gözünün önüne geliyordu. Ömer'le daha sık birbirlerini görüyorlardı. Beraber sinemaya ve akşam yemeğine gidiyorlar, gece yarısından önce dönerek yatıyorlardı. Tıpkı uslu çocuklar gibi. Ve bir akşam İsmail bir gülümsemeyle onu karşıladı. Ömer dedi yavaşça, senin öğüdünü dinleyeceğim, orduya giriyorum. Senin birliğinde olmaktan memnun olacağım. Senin için çok iyi olacağını sanıyorum diye cevap verdi. Bir süre sessiz kalan Ömer ve onun omzuna elini koydu. Bu bizim için de iyi olacak. Senin gibi adamlara ihtiyacımız var. Senin gibi dünyayı tanıyan adamlara. İkisi de başını salladı heyecanla. Sonra sıkıntılarını dağıtmak için kahkaha attılar. Ertesi gün İsmail Ebusun bir taksiye binerek El Matariye'deki kışlaya teslim olmaya gitti. Bir Amerikan arabasıyla gitmesi uygun olmazdı. Ağırbaşlı adamlar zenginliklerini sergilemek istemezlerdi. Lütfi El İstanbuli, meşhur Sakakini mahallesinin Küçük El Cemiye sokağındaki Mahmut El Mamur'un işlettiği kahvede her zamanki yerinde oturuyordu. Louis Hanafi ve ara sıra Oxford'dan yeni mezun olup politikaya bulaşan zengin Kıpti Alexi Yakup tarafından akşam yemeğine şehre davet edilmediği zamanlar evinin hemen altında olan bu kahve ona kantin hizmeti veriyordu. Halk Eğitim Bakanlığı'nda katip olarak kazandığı 19 lira daha iyi yaşamasına imkan vermiyordu. Aslında sokağın karşı sırasındaki İbrahim Taratir Usta'nın tahta barakadan küçük lokantasında yapılan soğanlı ve katı yumurtalı baklanın ve favanın lezzetini zengin dostları tarafından götürüldüğünde suratını ekşitmeden yemesini rica ettikleri batı yemeklerine tercih ederdi. Kabak graten, tavuk ve Avrupa damak tadının tam bir zevksizlik örneği olan yosun kokulu ezilmiş erişteye benzeyen dil balığı. İçine karanfil, nane ve tarçın ilave edilmiş sıcacık ve buruk berberi çayı ona insanların moda diye içtikleri tatsız içeceklerden daha lezzetli geliyordu. Lütfi'nin bu kahvedeki bir ayrıcalığı da konyaktı. Müslümanlarca yasak olmasına rağmen görmüş geçirmiş Mahmut El Mamur ona dolabında bir şişe saklar ve çay bardağına hatırı sayılır bir miktar konyak doldurur, aynı şekilde kendi de çay bardağına bir parmak konyak ekleyerek içerdi. Her ikisi de kurallara saygı gösterirdi. Mahmut gecenin sonunda mutlaka onunla birlikte oturmaya gelir, nargilelerini içerler. Gündemde herhangi bir konu varsa karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlardı. Her ikisi de bilgilerini, kültürlerini, sosyal, ahlaki ya da cinsel üstünlüklerini göstermeye çalışmazlar ve bu anlamda birbirlerine çok iyi eşlik ederlerdi. Mahmud'a göre Lütfi, iktidarın kararsızlık ve şüphe çemberinden geçmiş bir bilgindi. Arkadaşlığını isteyen, üst sınıf insanlardaki entelektüel pozları bir bakışta anlayan Lütfi ise Mahmut'un sağduyusunu takdir ediyordu. Açık bir şekilde ifade etmek gerekirse Lütfi el İstanbuli popülist değildi. O halktan biriydi ve kahveci Mahmut el Mamur'un arkadaşlığını dostlarının dostlarına her zaman tercih ederdi. Lütfi 3 sene önce Sakakini mahallesine yerleştiği ilk zamanlarda bu kahvede tam karşıdaki masada otururdu. Daha sonra Dumu el Hub yani Aşkın Gözyaşları filminin afişinin tam karşısında oturduğunu fark ederek rahatsız olmuş, yerini değiştirmişti. Tabii ki bu rahatsızlık çok miktarda raptiye ile tutturulan afişin sararmış kağıdı ve yırtılmış kenarlarından kaynaklanıyordu. Ağlayan ifadeli yüzler, özellikle de aktris Mary Queenie'nin yüzü ona iğrenç gelmişti. Ama bunu Mahmud'a itiraf etmek istemeyerek yüzünü Kişkiş Bey'in onu kahkahalarla güldüren Ekselansları Evlenmek İstiyor adlı filminin afişine dönmüştü. Kişkiş Bey, namı diğer nükteden Nakib el-Rihani, Lütfi'yi içi doldurulmuş güvercinin üzerine attığı bir tutam karabiber kadar mutlu ediyordu. Lütfi'nin nefret ettiği Mısır burjuvasıyla kimse böylesine güzel dalga geçemezdi. Göbeğinin şişkinliğini belli eden gri üzerine siyah çizgili geleneksel ipek cellabesi, her adım atışta bir tokat sesi çıkaran sandaletleriyle Mahmut el Mamur onu selamlayarak yemek yiyip yemediğini sordu. "Hayır," dedi Lütfi, "açım ve bir köpek kadar sinirliyim." Halbuki Arapçası daha etkileyiciydi. "Tala zarabin abuya," yani babamın sinirleri benden çıkıyor. "Neden?" diye sordu Mahmut. Çocuksu ve kışkırtıcı bir ifadeyle koca gözlüklerin üzerinden kaşlarını kaldıran Lütfi, "Biliyorum ve bilmiyorum," diye cevap verdi. "Ben de sinirliyim ve ben de akşam yemeği yemedim. Gel dipte bir yere oturalım da Taratir Usta'dan yemek için bir şeyler getirteyim." Kahvenin dibinde bulunan ve Mahmutların dairesine çıkan merdivenin yanına oturdular. Onlarınkinden 3 masa ötede 2 tavla oyuncusu pullarını şaklatarak birbirlerine türlü sıfatlarla hitap ediyorlardı. Aslan çocuğu, orospu çocuğu demekti ya da maymun mumyası, pezevenk anlamına geliyordu. Mahmut yardımcısını çağırdı. Bu 17-18 yaşlarında Bülbül isimli bir delikanlıydı. "Bülbül, bize 2 çay getir, sonra da bir tepsi al, Taratir'e git ve ona erkek adamlar gibi yemek istediğimizi söyle." Ardından Lütfi'ye döndü. "Yolunda gitmeyen ne?" diye sordu. Lütfi omuzlarını kaldırdı. "Her şeyi biliyorsun. Bana daha ne soruyorsun?" "Lütfi," dedi Mahmut bıyık altından gülerek, "sendeki en olağanüstü şey şu ki zekisin, bilgilisin. Bu iktidar dünyasının içindesin. Ama yaşamından bülbülün yarısı kadar bile memnun değilsin." "Beni de kahveye garson olarak almak ister misin?" diye sordu Lütfi. İkisi de bir kahkaha patlattılar. "Peki senin neyin var?" "Oğlum Bosfor adlı bir kahvenin zengin sahibinin kızıyla evlenmek istiyor. O kahveyi biliyorsun değil mi?" "Evet, Babül Hadid meydanındaki." "Aynen. Peki sen niye karşı çıkıyorsun?" "Kıza." "Neden?" "Modern yaşamak istiyor. Araba kullanmak, alafranga giyinmek istiyor. Biliyorsun nasıl." "Peki o oğlunla evlenmek istiyor mu?" "Hüsnü'yü görmedin mi?" "Evet. Bütün kadınlar peşinden koşuyor." "Mahmut," dedi Lütfi sert bir sesle, "galiba sana hatırlatmanın tam sırası. Evlenecek olan sen değilsin, oğlun." "Orada dur bakalım. Oğluna öğüt vermek bir babanın görevi değil midir? Bu kızla evlendiğini varsayalım. Kız ondan daha zengin. Bütün isteklerini ona yaptıracak. Çılgınca fikirlere sahip olacak. Belki de bazı kadınlar gibi politika yapmaya kalkışacak. Kim bilir daha neler olacak. Her ikisi de ailelerinden kopacak. Ve oğlum mutsuz olacak." Lütfi çay bardağını kafasına dikti ve bu yaklaşımları derin derin düşündü. O sırada Bülbül zor taşıdığı tepsiyle geldi. Tepside koyu kıvamlı 2 kase çorba ve çorbanın içine katmak için 2 kase haşlanmış pirinç, 1 büyük kase humus, 2 kuzu şiş, 2 tane yuvarlak ve yassı Suriye pidesi vardı. "Ziyafet," diye haykıran Lütfi Bülbül'e döndü. "Ne kadar ödeyeceğim?" diye sordu. Hepsinin 18 kuruş olduğunu öğrendi. "Bırak, ben seni davet ettim," dedi Mahmut. Lütfi yine de cebinden para çıkardı ve Bülbül'e 5 kuruş verdi. Bülbül'ün yüzü aydınlanarak uzun siyah kirpiklerle çevrili gözleri parladı. "Bu benim mi?" Lütfi evet anlamında başını salladı. Bu oğlanı şımartıyorsun dedi Mahmut. Şehre yemeğe gitmek için bindiğim taksi parasının yarısı bile değil. Ne zamandan beri taksiye biniyorsun? Seni tramvaya binerken gözlerimle gördüm. Lütfi kıs kıs güldü. Haşlanmış pirinci çorbalarının içine boşaltarak bu koyu kıvamlı lezzetli çorbayı kaşıklamaya başladılar. Çorba merhem gibiydi ve insana huzur, tabansızlara cesaret veriyordu. Kısacası oğlunun evlenmesi lazım dedi Lütfi. Aliye Abdülfettah'la evlenmesini istiyorum. Kimdir bu Aliye Abdülfettah diye sordu Lütfi. Bu sırada pideden kopardığı bir parçayı kaşık gibi yaparak humusa daldırdı. Karşıdaki evin sahibi olan dul. Ha, demek oğlunun bir dulla evlenmesini istiyorsun. Bunda ne kötülük var diye karşı çıkan Mahmut boşalttığı kaseyi bırakıp karnını ovuşturdu. Peygamberin de ilk karısı duldu. Kaç yaşında? Bir dulun yaşı bilinir mi? 40-45. Sadece karşıdaki ev değil, Fikriye'de 3 katlı bir ev ile Reşit yakınlarında 5 fettan pamuk tarlası da var. Ya çocukları? Çocuğu yok. Bu yaştan sonra olacağı da şüpheli. Hüsnü'nün ikinci bir kadın almaması için hiçbir neden yok. Parası olacak. O zaman ikinciden de çocukları olur. Yani sen şimdi birincinin parasıyla ikinciyi alacak demek istiyorsun. Neden oğlunu zengin genç birisi dururken yaşlı zengin biriyle evlendirmek istediğini şimdi anlıyorum, dedi Lütfi kuzu şişten bir parça alırken. Çünkü evimde modern bir kadın istemiyorum. Lütfi başını salladı. Üstad yardımını istiyorum, dedi Mahmut. Yardım mı? Hüsnü'ye öğüt vermeni istiyorum. Beni babası olarak ama seni manevi yetkili olarak kabul edip sayıyor. Gazetelerdeki makalelerini okuyor. Lütfi, şu kaderin cilvesine bak diye düşündü. Siyasi kuramcılık evlilik öğütleri vermeye yarıyordu. Tavla oynayan iki kişinin sesleri iyice yükselmiş, birbirlerine tatsız isimlerle seslenmeye ve kavgacı bir tonda konuşmaya başlamışlardı. Kahvedekiler kafalarını onlara çevirdiler. Aynı oyuncular bu kez yüksek sesle gülmeye başladılar. İçlerinden biri Bülbül'ü çağırarak iki kahve istedi ve bu boynuzlu ödeyecek dedi. Tamam dedi Lütfi, Hüsnü'yü bana gönder. Peki ya sen? Senin de evlenmen lazım. Artık dikkat çekmeye başladın. Bu ne demek oluyor şimdi diye endişeyle sordu Lütfi. Mahmut sanki birilerinden duymuş gibi bir tavırla fısıldadı. Senin için komünist diyorlar. Bu kelime Arapça tehlikeli bir anlam içeriyordu. Komünistin anlamı halk düşmanıydı. Kötü güçlerin casusu, büyük olasılıkla bir siyonist, ahlaksız biri, kötü babanın kötü oğlu, hiç kuşkusuz hasta, veremli ya da frengili, İslam'ın kutsal erdemlerine karşı saygısız bir insandı. Peki sence komünistler evlenmezler mi? Hayır, hiçbir kadın bir komüniste evlenmez. Sen hakikaten komünist misin? Mahmut, halkın iyiliği için çalışmaya başladığın andan itibaren komünist damgası yersin. Halk senden kendi iyiliği için çalışmanı mı istedi? Lütfi kuzu şişinin son parçasını sessizce çiğniyordu. Troçkizm üzerine yaptığı çalışmaların yankılarını Sakakini de bu kahvede göreceğini hiç tahmin etmemişti. Bu akşam Stalinizm ile Troçkizm arasında farkı açıklayacak gücü kendinde bulamıyordu. Ama her halükarda bu söylentiler ona hiç de iyi şeyler olmadığı kehanetinde bulunuyordu. Peki benim komünist olduğumu kim söylüyor diye merak etti. Kardeşler. Kaygısız bir tavır takındı. Tehdit önemliydi. Müslüman kardeşler kökten dinci gizli bir örgüttü ve kolları uzundu. Polisin ve hükümetin içine gizlice sızmışlardı. Hem mesleğine zarar verebilirler hem de fiziksel saldırıda bulunabilirlerdi. Muhbirleri eli bıçaklı kişilerdi. Sen bunu nereden biliyorsun? Seni tanıyıp tanımadığımı sormak için bana geldiler. Peki ne cevap verdin? Bana dürüst ve İslam ahlakına saygılı biri olarak göründüğünü söyledim. Seni kötü kadınlarla görmediğimi, oyun oynamadığını, senden ahlak dışı sözler duymadığımı söyledim. Onlar senin camiye gitmediğini ve komünist yani dinsiz olduğunu düşünüyorlar. Lütfi başını salladı. Daha başka bir şey diye sordu Mahmut El Mamur'a dikkatle bakarak. Hesap gününün çok yakın olduğunu söylediler. İnançsızlar ve yabancılar bunun bedelini ölerek ödeyeceklermiş. Sen buna inanıyor musun? İnanıyorum. Bir şeylere hazırlanıyorlar. Örneğin Bülbül'ün kuzenine patlayan şişe imal etmeyi öğretmişler. Ne diyorlar ona? Molotov muydu neydi? Unuttum. Molotov kokteyli diye düzeltti Lütfi. Niçin, ne yakmak istiyorlar diye sordu Mahmut pek hoşnut olmayan bir şekilde. İslam asla bunu öğretmiyor. Bülbül onların safında olmayı reddetti. İşte Hüsnü geldi, seni onunla bırakıyorum. Lütfi onu babasının kahvesinde bir iki kere gördüğünü hatırlayarak içeri biraz önce giren genç adamı tasalı bakışlarla baştan aşağı süzdü. Uzun boylu, yapılı ve pos bıyıklı bu genç pantolon ve oldukça oyuk yırtmaçlı bir gömlek giymişti. Kendini beğenmiş, rahat bir tavırla Lütfi'nin yanına oturdu. Lütfi ise ona evlilik öğütleri vermek ve vicdani sorumluluk görevini en iyi şekilde yerine getirmek için kafasını toplamaya çalışıyordu. Toplumsal rahatlığın cinsel rahatlığa göre daha önemli olduğu hususunda tam genç Hüsnü'yü ikna edebilmek için söyleve hazırlandığı sırada 60 yaşlarında celabeli, başı açık, ayağında sandaletler olan bir adam içeri girdi ve yakın bir masaya oturdu. Değişik bir vurguyla Bülbül'den çay istedi. İnce kırışıklıkların görüldüğü solgun yüzündeki gözleri canlıydı. Kahveyi kayıtsız bakışlarıyla taradı ve daha sonra çayının tadına varmaya çalıştı. Lütfi onu incelemeye devam ediyordu. Yabancı çayının yarısına geldiğinde Lütfi masasının üzerinden eğilerek özellikle yüksek bir sesle ve Fransızca olarak seslendi. "Aramızda olmanız bir onurdur, Monsieur Guénon." Diğeri sıçradı. Lütfi buna pek aldırış etmedi. Adam bir müddet önüne baktıktan sonra Lütfi'ye döndü. "Beni nasıl tanıdınız?" "Eski bir fotoğraf zihnimde canlandı," diye cevap verdi Lütfi gülümseyerek. Diğeri tatmin olmamışçasına başını salladı. "Ben Lütfi el İstanbuli." Filozof başını tekrar salladı. "Yaşam alanınızı iyi koruyorsunuz," dedi Lütfi. Diğeri dudak büktü. "Bu küçümsediğimden değil," diye nihayet karşılık verdi. "Çünkü zamanımı iyi değerlendiririm. Eğlenecek vaktim yok." "Öğrencilerinizle görüşmeyi eğlence olarak mı görüyorsunuz?" Filozof yavaşça ve neredeyse hüzünlü bir sesle konuştu. "Beni bilenler görmeye ihtiyaç hissetmezler. Bilmeyenler ise beni okurlar." Bir müddet geçti. Filozof çayını bitirdi. "Beni tanıdığınıza göre siz ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "Devrim," dedi Lütfi aç bir ifadeyle. "Gerçekleşti mi?" "Hayır," dedi gülerek Lütfi. "Gerçekleşen bir tane biliyor musunuz?" "Evet, Fransız devrimi." "Bir şeylerin değiştiğine inanıyor musunuz?" Bu soru karşısında Lütfi sessiz kalmayı tercih etti. "Etki tepki yaratır," diye tekrar söze girdi filozof. "Bu bir felsefe bile değildir. Bu termodinamiktir. Krallığa yönelik zorbalık, halkın temsilcileri olduğunu sananların zorbalığıdır. Ekseriyetin meydana getirdiği bir zorbalık, gerçek bir devrim değildir. Bu olsa olsa beklenmedik bir sonuç olabilir." Lütfi bu sözleri büyük bir şaşkınlıkla dinliyordu. "Beni tanıdığınızı ve devrimle meşgul olduğunuzu söylediniz," dedi filozof. "Peki ama aradaki ilişkiyi anlamadım." "Sizi okumam öğütlendi," dedi Lütfi. "Peki okudunuz mu?" "Evet." "Hangi kitaplarımı?" "Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri." "Bu kitapta sizi devrim yapmaya cesaretlendirecek ne buldunuz?" "Devrime karşı olanların dayanaklarını." "Şu halde ben sizin fikirlerinizi hiç mi etkilemedim?" "Bu nasıl bilinir? Hristiyanlığı övdünüz ama İslamiyet'e döndünüz. Neden sorabilir miyim?" Filozof cevabının etkisini arttırmak için kollarını havaya kaldırdı. "Hristiyanlık paganizme dönüştü. Şu halde İslamiyet'i savunuyorsunuz. Peki Hazreti Muhammed'in bir devrim yaptığına inanmıyor musunuz?" "O bunun bilincinde değildi." "Siz bilinçsiz bir devrimin gönüllü bir devrimden daha mı etkili olduğuna inanıyorsunuz?" "Geldiğimiz yere döndük," dedi filozof sinirli bir ifadeyle. "Şu halde devrime inanmıyorsunuz değil mi?" diye ısrar etti Lütfi. "Sizin bahsettiğiniz devrim kölelik girişimidir," diye cevap verdi René Guénon, yarı kapalı gözlerle karşısındakine bakarken. Çayını bitirdi ve cebinden bir miktar bozuk para çıkarıp masaya bırakarak ayağa kalktı. Başıyla selam verdi ve uzaklaştı. Lütfi artık bir daha bu kahveye gelmez diye düşündü. Yeniden Hüsnü'ye döndü ve ona bir insanın yaşamını sürdürmesinin seks arzularının tatmininden çok daha önemli olduğunu anlattı. Fakat söyledikleri onun gerçek düşünceleri olmadığı için büyük bir sıkıntı duymuştu. Çünkü açıkça yalan söylemişti. Daha da kötüsü kendi gerçeğini bilmediğini bilmekti. Ya da artık hiç bilmeyeceğini. 16. ayrımın sonu. Sayfa 168.